Ayrım 65.
2. Önce eve gitti, özenerek hiç acele etmeden valizini hazırladı. Sabahleyin saat 6'da ekspres treniyle gitti. Sabahleyin erken saatte kalkan bu ekspres treni haftada bir sabah vardı. Hem daha yeni konulmuştu sefere, deneniyordu henüz. Pyotr Stepanovich gerçi bizimkilere kısa bir süre için köye gideceğini söylemişti ya, sonra anlaşıldığı gibi niyeti bambaşkaydı. Valizini hazırladıktan sonra gideceğini daha önceden haber verdiği ev sahibesine borcunu ödemiş, bir araba tutarak evi istasyona yakın olan Erkel'e gitmişti. Sonra gecenin birinde çıkıp gene Fetka'nın deliğinden içeri süzülerek Kirilov'a gitti. Pyotr Stepanovich'in sinirleri son derece bozuktu. Onun için olağanüstü önemli olan can sıkıcı durumlar dışında Stavrogin hakkında hala bir şey öğrenmemişti. Sanıyorum, kesin söyleyemeyeceğim bunu çünkü. O gün bir yerden, Petersburg'dan olmalı. Onu bekleyen bir tehlikeden, kendisini haberdar eden gizli bir haber almıştı. Kuşku yok ki bu olaylar hakkında kentimizde şimdi çok değişik şeyler anlatılıyor. Gerçekleri bilmesi gerekenlerin bildikleridir doğru olan. Bence Pyotr Stepanovich'in kentimizden başka bir yerde de işi olabilirdi. Haber aldığı da gerçekti belki. Hatta ben Liputin'in kötümser, umutsuz kuşkusunun tersine bizimkinin dışında, örneğin başkentlerde 2-3 beşlinin daha var olduğuna inanıyorum. Beşliler olmasa bile bir takım ilişkileri, bağlantıları olabilirdi. Hem gülünç şeylerdi bunlar belki de. Kentimizi terk etmesinden 2-3 gün sonra başkentten onun derhal tutuklanması emri geldi. Bizim burada çevirdiği dolaplar için mi yoksa başka marifetleri için mi gelmişti bu emir bilmiyorum. Üniversite öğrencisi Şatov'un esrarlı, derin anlamlı bir biçimde öldürüldüğünün öğrenilmesi, kentimizdeki saçmalıkları tamamlamıştı bu cinayet. Bu cinayeti izleyen akıl almaz durumlar üzerine valilik görevlerini o ana dek havai düşünmekte direnen toplumu birden saran sarsıcı, hemen hemen mistik korkuyu iyice kızıştırmak için tam zamanında gelmişti bu emir. Ama öte yandan gecikmişti. Pyotr Stepanovich çoktan Petersburg'a varmış, başka bir adla dolaşıyordu. Durumun tehlikeli olduğunu sezinleyince de hemen yurt dışına sıvışmıştı. Ama çok sonraki olayları anlatmaya başladım. Kirilov'un yanına girdiğinde pek öfkeli, heyecanlıydı. En önemli işi yanında Kirilov'tan başka bir şey daha almak, kişisel bir hesap görmek istiyordu sanki. Onu görünce sevinmiş gibiydi Kirilov. Pyotr Stepanovich'i ıstırap veren bir sabırsızlıkla çok uzun zamandır beklediği belliydi. Yüzü her zamankinden daha bir beyazdı, siyah gözlerinin bakışı ağır durgundu. Kanepenin ucunda oturuyordu, karşılamak için yerinden hiç kıpırdamadan ağır ağır konuşarak, "Geleceğinizden umudu kesmiştim," dedi. Pyotr Stepanovich gelip karşısında durdu, hiçbir şey söylemeden dik dik bakmaya başladı yüzüne. Karşısındakine acıyormuş gibi mağrur, gülümseyerek, "Demek ki işler yolunda," dedi. "Kararımızdan dönmedik, aferin." Sonra iğrenç bir yılışıklılıkla ekledi. "Ne çıkar, geç kaldıysam yakınmanız gerekir bundan. 3 saat bağışladım size." "Armağan istemiyorum sizlerden. Hem bağışta bulunamazsın sen bana, aptal." "Ne?" Ürperecek oldu Pyotr Stepanovich ama hemen tuttu kendini. "Bu ayıp işte." Gene aynı mağrur tavrıyla sözcükleri tane tane söyleyerek, "Öfkeli miyiz yoksa?" dedi. "Oysa böyle bir anda sakin olmak gerek. En iyisi kendinizi kolomb sayın, beni de bir fare. Sözlerimden, hareketlerimden alınmayın. Dün önermiştim bunu size." "Seni bir fare saymak istemiyorum." "Kompliman mı bu? Ama çayınız da soğumuş. Demek ki her şey alt üst olmuş durumda. Hayır, iyi şeyler olmuyor burada. Bak hele, pencerede tabağın içinde bir şeyler görüyorum." Pencerenin yanına gitti. "Oh oh, tavuklu pilav. Peki ama bu zamana kadar niye hiç yememişsiniz ondan? Demek öyle bir ruh hali içindeydik ki tavuğu bile..." "Yedim. Hem sizi ilgilendirmez bu, susun." "Oo, Öyleyse sizce önemli değil tavuk elbette. Ama benim için önemli şimdi. Şu halde bu tavuk lüzumsuzsa, ki öyle sanıyorum, ne dersiniz? Yiyebilirseniz yiyin. Çok teşekkür ederim, sonra da çay içerim. Kanepenin öte başındaki masaya yerleşti hemen, olağanüstü bir iştahla yemeğe saldırdı. Ama sık sık başını kaldırıp kurbanına bakıyordu. Kirilov nefret dolu bir tiksintiyle gözlerini ayıracak gücü yokmuş gibi hareketsiz bakıyordu ona. Pyotr Stepanovich yemeğe devam ederek, ''Ama dedi, ama işten söz edelim. Sözümüzden dönmüyoruz değil mi? Kağıt nerede?'' Bu gece benim için hiçbir şeyin önemli olmadığını söylemiştim. Yazacağım. Bildiriler hakkında mı yazdıracaksınız? Evet, bildiriler hakkında yazdıracaklarım da var. Söylerim size. Hiçbir şeyin önemi yok ya sizin için. Böyle bir anda mektupta yazacaklarınız düşündürür mü ki sizi? Seni ilgilendirmez bu. İlgilendirmez tabii. Topu topu birkaç satır yazacaksınız zaten. Bildirileri Şatov'la birlikte kapılara bıraktığınızı, bu arada evinizde saklanan Fetka'nın size yardım ettiğini. Fetka ile ilgili bu nokta, evinizde kaldığı konusu çok önemlidir. Hatta en önemli noktadır. Görüyorsunuz ya, hiçbir şeyi gizlediğim yok sizden. Şatov'la mı? Niçin Şatov'la? Şatov'la ilgili bir sözcük bile yazmam. Durun bakalım, ne oluyorsunuz? Artık bir zararınız dokunamaz ona. Karısı geri geldi. Demin uyanmış, kadını bana yolladı, onun nerede olduğunu soruyor. Nerede olduğunu size mi sordurdu? Bu hiç iyi değil işte. Belki gene yollar. Benim buraya uğradığımı hiç kimse bilmemeli. Pyotr Stepanovich telaşlanmıştı. Haberi olmaz, uyuyor. Ebe Arina Virginskaya yanında. Öyleyse duymazlar da yanılmıyorsam, biliyor musunuz, dış kapıyı kilitlesek iyi ederdik. Önemi yok, duymazlar. Şatov gelirse de yandaki odaya saklarım sizi. Gelmez Şatov. Bu akşam ihanet, ele verme yüzünden aranızda bir tartışma geçtiğini yazacaksınız. Ölüm sebebinin de... Kirilov kanepeden ayağa fırlayarak öldü mü diye haykırdı. Bugün akşam saat 8'de ya da daha doğrusu dün akşam saat 8'de. Sen öldürdün onu, dün anlamıştım bunu. Anlamayacak mıydınız hala? İşte şu tabancayla. Göstermek istiyormuş gibi tabancasını çıkardı ama yerine koymadı onu. Hazırlamış gibi sağ elinde tutmaya devam etti. Ne var ki, pek tuhaf bir insansınız Kirilov. Bu budala adam sorununa bir çözüm yolu bulunmasının zorunlu olduğunu kendiniz de biliyorsunuz. Bunda anlamayacak daha ne var? Birkaç kere çıtlattım size. Şatov ele vermeye hazırlanıyordu bizi. İzliyordum onu. Nedenli çalıştıysam durduramadım. İzlemeniz için size de emir verilmişti zaten. 3 hafta önce kendiniz söylediniz bana. Sus! Cenevre'de yüzüne tükürdüğü için öldürdün onu. Hem onun için hem de başka şeyler için. Çok sebepleri var bunun. Bununla beraber öfkeyle öldürmedim. Ne diye heyecanlanıyorsunuz? Poz yapmaya ne lüzum var? Oho, anlaşıldı, başka türlü olmayacak. Ayağı fırlayıp tabancasını kaldırdı. Tam bu anda Kirilov, daha dünden hazırladığı dolu tabancasını kaptı pencerenin kenarından. Pyotr Stepanovich atış pozisyonunda durmuş, tabancasını Kirilov'a doğrultmuştu. Beriki nefretle gülümsedi. İtiraf et alçak, seni vuracağımdan korktuğun için aldın tabancayı. Ama vurmayacağım seni. Her ne kadar... Pyotr Stepanovich'i vursa duyacağı hazzı tatmaktan kendini alıkoyacak gücü yokmuş gibi tabancasını ona doğrulttu. Pyotr Stepanovich hep aynı pozisyonda, tetiği çekmeden alnına önce kendisi kurşunu yemek tehlikesini göze alarak öyle bekliyordu. Manyaktan her şey beklenirdi. Ama manyak sık sık soluyarak, titreyerek indirdi kolunu. Konuşmaya gücü yoktu. Pyotr Stepanovich de indirdi silahı. Kaybettiniz, yeter artık. Böyle bir oyuna kalkışacağınızı biliyordum zaten. Ama biliyor musunuz, tehlikeye attınız kendinizi, tetiği çekebilirdim. Oldukça sakin bir tavırla kanepeye oturdu, kendine çay doldurdu ama elleri biraz titriyordu. Kirilov tabancayı masanın üzerine koydu, odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Şatof'u öldürdüğümü yazmayacağım, hiçbir şey yazmayacağım. Mektup falan bırakmayacağım arkamda.
Bırakmayacak mısınız?
Bırakmayacağım. Pyotr Stepanovich'in öfkeden yüzü yemyeşil olmuştu. Ne alçaklık, ne budalalık bu. Ama tahmin etmiştim bunu. Şunu bilesiniz ki gafil avlayamayacaksınız beni. Sizin dediğiniz gibi olsun. Zorla yaptırabilsem size yaptırırdım. Ama bir alçaksınız siz. Pyotr Stepanovich'in sabrı gittikçe tükeniyordu. O zaman para istediniz bizden. Yalandan bir sürü vaatlerde bulundunuz. Ama bir sonuç almadan gene de gitmeyeceğim şimdi. Hiç değilse alnınıza kurşunu nasıl sıktığınızı göreceğim.
Kirilov gelip sert bir tavırla durdu karşısında. Hemen çıkıp gitmeni istiyorum buradan.
Pyotr Stepanovich gene kaptı silahını.
Hayır, bu olmaz işte.
Ödlekliğinizden, öfkenizden her şeyi ertelemeyi, biraz para koparmak için yarın gidip bize ele vermeyi koyarsınız aklınıza belki. Bunun için para verirler size tabii. Sizin de, size benzeyen insan müsveddelerinin de Allah cezasını versin. Yapmayacağınız şey yoktur. Yalnız merak etmeyin, her şeyi düşündüm ben. Alçak Şatof'a yaptığım gibi niyetinizi erteleyecek olursanız bu tabancayla sizin beyninizi de parçalamadan gitmeyeceğim.
Benim kanımı da mutlaka görmek mi istiyorsun?
Unutmayın, öfkeyle yapmıyorum bunu. Bana göre hiçbir şey değişmez. Sorunumuz için gönlüm rahat olsun diye uğraşıyorum. İnsanlara güven olmuyor, siz de görüyorsunuz. Kendinizi öldürme saçmalığı nereden esti aklınızı anlayamıyorum. Ben istemedim bunu sizden. Benim aklımda böyle bir şey yoktu ki. Avrupa'da önce bana değil üyelere kendiniz açtınız bunu. Hem unutmayın ki onlardan hiçbiri denememişti sizi. Hiç tanımıyorlardı sizi. Kendiniz geldiniz, duygululuğunuzdan içinizi döktünüz. O zaman sizin kabul etmeniz, teklifiniz, dikkat edin teklifiniz diyorum, üzerine buradaki bir takım işlerin artık değiştirme imkanı olmayan planı buna göre yapılmışsa elden ne gelir? Şimdi artık gereğinden çok fazla şey biliyorsunuz. Yarın kalkar polise her şeyi anlatırsanız bizim için çok kötü olur, ne dersiniz?
Hayır efendim, yükümlülük aldınız üzerinize, söz verdiniz, buna karşılık para aldınız, cayamazsınız.
Pyotr Stepanovich pek hararetlenmişti. Oysa Kirilov çoktan beri dinlemiyordu onu. Gene dalgın dalgın odanın içinde dolaşıyordu. Gene gelip Pyotr Stepanovich'in önünde durarak Şatof'a acıyorum dedi.
Evet, doğrusu ben de acıyorum ama...
Sus alçak diye bağırmaya başladı Kirilov. Korkulu bilinçsiz bir hareket yaptı. Öldürürüm seni.
Pyotr Stepanovich kolunu öne uzatarak korkuyla ayağa fırladı.
Peki peki, yalan söyledim, hiç acımıyorum ona ama yeter artık, yeter.
Birden yatışmıştı Kirilov, gene dolaşmaya başladı.
Ertelemeyeceğim, özellikle şimdi istiyorum intihar etmeyi. İnsanların tümü alçaktır.
Bu da bir düşüncedir tabii. Hiç kuşku yok ki bütün insanlar alçaktır. Dürüst insan böyle bir dünyada yaşamaktan iğrendiği için
budala. Ben de senin gibi, bütün insanlar gibi alçağım, dürüst değilim. Dürüst insan gelmemiştir yeryüzüne.
Nihayet anladın. Bu kadar zekiyken insanların hep aynı mal olduklarını, biraz daha iyisi ya da kötüsü diye bir şeyin olmayıp, sadece daha zeki ya da budalaların bulunduğu, hepsi alçaksa, ki bu da saçma bir şeydir, alçak diye bir sözün olmaması gerektiğini şimdiye kadar anlayamamış mıydınız?
Kirilov merakla baktı ona.
Oo, gerçekten de eğlenmiyorsun ya benimle. Heyecanlı, açık konuşuyorsun. Senin gibilerin inancı var mıdır ki?
Kirilov, kendinizi niçin öldürmek istediğinizi hiçbir zaman anlayamamışımdır. İnançtan, kesin bir inançtan olduğunu biliyorum yalnızca. Nasıl diyeyim, içinizi dökme gereksinmesi duyuyorsanız buyurun, emrinizdeyim. Ancak zamanı da hesaba katmalı.
Saat kaç?
Pyotr Stepanovich saatine baktı. Oho, tam 2.
Bir sigara yaktı. Konuşmak için zaman var demek diye geçirdi içinden.
Sana söyleyecek bir şeyim yok dedi Kirilov.
Tanrı hakkında bir şeyler düşünüyordunuz. Bir keresinde söylemiştiniz bana ya, hatta 2 kere.
İntihar ederseniz Tanrı olacaksınız, öyle miydi?
Evet, Tanrı olacağım.
Pyotr Stepanovich gülümsemedi bile, bekliyordu. Kirilov gözlerini kısarak yukarıdan aşağı süzdü onu. Kurnaz bir dalaverici, bir düzenbazsınız siz. Beni felsefeye daldırıp heyecanlandırmak, böylece öfkemi yatıştırmak niyetiniz. Uysallaşınca Şatov'u benim öldürdüğümü bildiren mektubu yazmamı rica edeceksiniz. Pyotr Stepanovich hemen hemen doğal bir içtenlikle cevap verdi. Varsın söylediğiniz gibi bir alçak olayım ben. Ama son dakikada sizin için ne olursa olsun hepsi bir değil mi Kirilov? Söyler misiniz lütfen ne için tartışıyoruz biz? Siz olduğunuz gibi ben de olduğum gibi birer insanız. Bundan ne çıkar? Hem üstelik ikimiz de alçağız. Evet belki alçağız da. Zaten bunların sadece laf olduğunu biliyorsunuz. Bunların sadece laf olmasını hiçbir zaman istemedim. İstemediğim için de yaşadım. Şimdi de her gün laf olmamalarını istiyorum. Herkes daha iyi yaşayabileceği yeri arar. Balık, yani herkes bir çeşit rahatlık arar. Hepsi bu kadar. Çok eskiden beri bilinir bu. Rahatlık mı diyorsun? Sözcükler üzerinde durmaya, tartışmaya değer mi? Hayır, çok iyi söyledin bunu. Varsın rahatlık için gerekli olsun Tanrı. Zorunludur da bu. Güzel. Ama Tanrı'nın olmadığını, olmayacağını biliyorum ben. Bu daha doğru. Kişinin böyle iki yönlü düşünceyle yaşamayacağını anlamıyor musun yoksa? Tabancayla intihar mı etmeli? Kişinin intihar etmesine yalnız bunun yeterli sebep olduğunu anlayamıyor musun? Milyarlarca insan arasında bu duruma katlanmak istemeyecek bir kişinin bulunabileceğini anlayamıyor musun? Anladığım bir şey varsa o da sizin kararsız olduğunuzdur. İğrenç bir şey bu. Kirilov dalgın dalgın odanın içinde dolaşırken Pyotr Stepanovich'in son söylediğini duymadı. Stavrogin'i de düşünce mahvetti. Pyotr Stepanovich dikkat kesildi. Nasıl? Ne gibi bir düşünce? Kendisi mi söyledi bunu size? Hayır, ben sezinledim. Stavrogin inanırsa inandığına inanmaz. İnanmazsa da inanmadığına inanmaz. Pyotr Stepanovich konuşmanın yön değiştirmesine, yüzü bembeyaz olmuş Kirilov'un hareketlerini endişeyle izlerken canı sıkkın, "Hayır, Stavrogin'in durumu daha başka, daha akla yatkındır." diye mırıldandı. "Allah kahretsin, intihar etmeyecek." diye geçirdi içinden. "Bunun böyle olacağını tahmin ediyordum zaten. Beyinde olan bir dönüşten başka bir şey değil bu. Ne iğrenç insanlar." Kirilov birden, "Benimle konuşan son insansın," dedi. "Seninle kötü ayrılmak istemem." Pyotr Stepanovich hemen cevap vermedi. "Hay Allah!" diye geçirdi içinden. "Gene ne oluyoruz?" "İnanın ki Kirilov, bir insan olarak kişisel düşmanlığım yoktur size. Sonra daima, alçağın dalavericinin birisin sen. Ama sen neysen ben de oyum. Ben intihar edeceğim, sen hayatta kalacaksın." Yani hayatta kalmak istemekle aşağılık bir insan olduğumu mu söylemek istiyorsunuz? Böyle bir anda böyle bir konuşmaya devam etmenin kendisi için yararlı mı, yararsız mı olduğuna hala karar veremiyordu. En sonunda kendisini olayların akışına bırakmaya karar vermişti. Ne var ki Kirilov'un ona karşı olan davranışlarındaki üstünlüğü, gizlemeye bile çalışmadığı her zamanki önemsemezliği, hafifsemesi eskiden beri sıkardı canını. Şimdi nedense daha bir dokunuyor, sinirlerini bozuyordu. Bir saat sonra ne olursa olsun ölecek olan Kirilov, Pyotr Stepanovich gene de aklından çıkarmıyordu bunu. Bir yarım insan, mağrur olmasına göz yumulamayacak bir yaratık gibi geliyordu ona belki de. İntihar edeceksiniz diye övünüyorsunuz yanılmıyorsam. İnsanların nasıl yaşayabildiklerine daima şaşmışımdır. Pyotr Stepanovich'in sorusunu duymamıştı Kirilov. Bunun da bir düşünce olduğunu kabul edelim ama. Maymun suratlı, beni yenmek için her dediğimi onaylıyorsun. Kes sesini, hiçbir şeye aklın ermez senin. Tanrı yoksa benim Tanrı. İşte bu noktayı anlayamamışımdır hiçbir zaman. Niçin Tanrı oluyorsunuz? Tanrı varsa her şey onun istediğine göre olur, onun buyruğundan dışarı çıkamam. Yoksa her şey benim isteğime bağlı demektir. Özgür olduğumu ispat etmek zorundayım. Özgür olduğunuzu mu? Niçin zorunlusunuz? Her şey benim buyruğuma bağlıdır çünkü. Tanrı'yı öldüren, özgürlüğünü ilan eden bir insan, bunu en can alıcı noktada göstermek istemez mi? Mirasa konan bir yoksulun, kendisini o servetin sahibi olacak güçte görmediği için, altın dolu çuvala yaklaşmaktan korkmasına benzer bu. Özgürlüğümü ilan etmek istiyorum. Varsın yalnız olayım ama yapacağım bunu. Yapın. Kendimi öldürmek zorundayım çünkü özgürlüğümün doruğu kendi kendimi öldürmemdir. Kendi kendini öldüren yalnız siz değilsiniz ki, intihar eden sürüyle insan var. Ama hepsinin bir sebebi var. Ortada hiçbir sebep yokken, sırf özgürlüğü için intihar eden yalnız ben olacağım. Pyotr Stepanoviç gene intihar etmeyecek diye geçirdi içinden. Sinirli bir sesle, ''Bakın ne diyeceğim.'' dedi. ''Sizin yerinizde ben olsam, özgür olduğumu göstermek için intihar etmez, başka birisini öldürürdüm. Bir işe de yaramış olurdunuz. Korkuyorsanız kimi öldüreceğinizi ben gösteririm size. O zaman bugün intihar etmeseniz de olur belki, anlaşabiliriz. Başkasını öldürmek özgürlüğümün en alçak noktası olur. Senin gibi olurum o zaman. Sen değilim ben. Doruğu istemiyorum, seni öldüreceğim.'' Pyotr Stepanoviç nefretle, ben açıklamadan anladı diye söylendi. Kirillov odanın içinde dolaşıyordu. İnanmadığımı herkese duyurmak zorundayım. İçimdeki en güçlü inanç Tanrı'nın olmadığıdır. Bir insanlık serüvenidir benimki. İnsanoğlu kendini öldürmeden yaşayabilmesi için Tanrı kavramını uydurmaktan başka bir şey yapmamıştır. Dünya kurulalı beri insanlığın serüveni budur işte. Tarihte Tanrı'yı kabul etmeyen ilk insan benim. Herkes öğrensin bunu. Pyotr Stepanoviç telaşlanmaya başlamıştı. İntihar edeceği yok bunun. Kim öğrensin diye sordu. Burada siz bir de ben varım. Liputin mi yoksa? Herkes öğrensin. Öğrenecekler. Sonunda herkesin öğrenmediği hiçbir sır olmamıştır. Bunu o söyledi işte. Heyecandan elleri titreyerek önünde kandil yanan İsa'nın tasvirini gösterdi. Pyotr Stepanoviç iyice kızmıştı. ''Demek ki hala inanıyorsunuz ona. Yoksa kandilini yakar mıydınız? Ne olur ne olmaz diye mi yaktınız yoksa?'' Beriki susuyordu. ''Bakın ne diyeceğim. Bence siz herhangi bir rahipten bile çok inanıyorsunuz.''